Ayrım 20.
Sayfa 236. Edward J. Erickson, günümüz yazarlarından. Wangenheim ödün vermez bir kararlılıkla isteksiz ve idare-i maslahatçı Türkleri bir ittifaka götürmüş, Türkleri savaşa sokacak şartları yaratmak için de durdurak bilmeksizin uğraşmıştır. Wangenheim olmasaydı Türklerin savaşa girmesini hayal etmek neredeyse imkansızdır. Kurmay Binbaşı Kazım Karabekir, Genelkurmay İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı. Boğazların ve dolayısıyla vatan savunmasını başka şekilde sağlamaya imkan kalmamıştı. Eğer Alman gemileri gelmeseydi Osmanlı Devleti İtilaf Devletlerinin emrine boyun eğmeye mecbur olacaktı. Onların da ilk yapacakları iş şu olmayacak mıydı? İstanbul Çar askerlerinin çizmeleri altına teslim. Çanakkale'de İngiliz ve Fransızlarınkine. İşte bu felaketleri düşünerek biz boğazları savunmaya mecburduk. Bu da ancak Rus donanmasına hakim bir filo ile mümkündü. Halk Sultan Osman ve Reşadiye gemilerinin boşluğunun Yavuz ve Midilli ile bedava doldurulmuş olmasından memnundur. Gazetelerde ateşli yazılar yayınlanmaktadır. Değişiklikler bununla da kalmaz. Donanma komutanı Yarbay Arif Bey'e Alman Amiral Suşo'nun emrinde olduğu bildirilir. O güne kadar İngiliz Amiral Limpus'un danışmanlığında idare edilen Türk donanmasının yeni komutanı artık Alman Suşon'dur. Gemilerdeki Alman mürettebat da Türk donanmasına katılmıştır. Her şeye çabucak alışan halk İstanbul sokaklarında sarı saçlarına giydikleri kırmızı feslerle dolaşan Alman bahriyelilerine de çabucak alışacaktır. Donanmanın Almanların denetimine geçmesiyle İngilizlerin çay bahçesine büründürdüğü gemiler elden geçirilmiş, eğitim sistemi değiştirilmiştir. Ama bu arada Alman amiral gemilerde fazlalık olarak gördüğü bazı Türk personeli çıkarmakta, her gemiye bir Alman sumayı atamaktadır. Kurmay Binbaşı Kazım Karabekir, Genelkurmay İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı. Atamalar sonrasında Sultan Osman zırhlısının süvarisi Rauf Orbay Bey açıkta kalıyor. Rauf Bey donanmaya geldiği zaman Alman amiral bayrağını görünce gidip Cemal Paşa'ya şikayet ediyor. Cemal Paşa da şöyle cevap veriyor. Ne yapalım, herifler ne gemiden çıkıyor ne de amiral bayrağını değiştiriyor. Gemiler ismen bizim. Rauf Bey de şu cevabı veriyor. Beni torpido filosu komutanı yapın. Bir gün geminin etrafını sarar, tayfayı zorla çıkarırız. Rauf Bey bunu aynı gün bana da anlattı. Bu gemiler Almanların elinde kaldıkça istedikleri zaman bizi savaşa sürüklerler dedi. İngilizler döneminde eğitim ve tatbikat nedir bilmeyen donanma şimdi düzenli çalışma temposuna girmiş ve Alman amiralin komutasında yeni manevralar hemen başlamıştır. Amiral Suşon. Bizler her ne kadar fes giymişsek de emirleri Alman İmparatorluğundan almaktayız. Türk ilgililer bunu asla akıllarından çıkarmamalılar. Şevket Süreyya Aydemir, dönemin öğrencilerinden. Balkan Harbi'nin hazin çöküntüsü hala yaşanıyor gibiydi. Şehitlerin yası hala evleri sarıyordu. Yaralılar, sakatlar, hala yerleşmeyen göçmenler, köyleri, kasabaları, yolları dolduruyorlardı. Düşen kalelerin, yıkılan şehirlerin, yakılan kasabaların, köylerin kanlı, karanlık rüzgarları hala havalarda esiyor gibiydi. Ama ne var ki işte gene bir harp patlamıştı. Hem de dünya ölçüsünde bir harp. Ve biz şu yenik, perişan, halsiz, tükenmiş Osmanlı Devleti gene bir harbin içindeydik. Harpte Almanların safında yer almıştık. Gerçi Almanya ile sınır birliğimiz dahi yoktu ama İstanbul'da davetsiz misafir olarak gelmiş olsalar da iki Alman harp gemisi Yavuz ve Midilli vardı. Rusların ise Doğu Avrupa cephesinde halleri daha ilk günlerden berbattı. Herhangi bir gün Karadeniz'den İstanbul üzerine yapacakları bir akın veya çıkarmayı bu gemilerin de yardımıyla karşılayabileceğimize inanıyorduk. Karadeniz'deki Rus donanma üstünlüğü Yavuz ve Midilli ile kısmen de olsa dengelenmiştir. Gemilerin İstanbul'a gelmesiyle beraber Çanakkale Boğazı kapatılmış, böylelikle de Ruslara ağır bir darbe indirilmiştir. Rusya'nın dışarıya açılan kapısının kapanmasıyla sıkışan İtilaf devletleri, harpte Türkiye'nin mutlaka tarafsız kalması gerektiğinde ısrar etmekle, bu tarafsızlık karşılığında da harp bitene kadar imparatorluğun toprak bütünlüğünü garanti edecekleri sözünü tekrarlamaktadırlar. Tek şartları ise İstanbul'daki Alman heyetinin ve iki zırhlının Türkiye'yi derhal terk etmesidir. Türk hükümeti bu isteklere karşılık Rus tecavüzüne karşı güvence verilmesi, ülkelerinin iç işlerine karışılmaması, Ege adalarının iade edilmesi, çeşitli dış sorunların çözülmesi gibi taleplerde bulunur. Ancak bu istekler ne Ruslar ne de İngilizler tarafından ciddiye alınmaz. İtilaf devletlerinin tutumu Enver Paşa ve arkadaşları tarafından inandırıcı ve güvenilir bulunmadığı için de Almanlarla yapılan ittifak sürdürülmektedir. Biraz sıkıntılı da olsa. Kurmay Binbaşı Ali İhsan Sabis, Genelkurmay Harekat Şube Müdür Yardımcısı. Bizim hükümeti teşkil eden devlet adamları başlıca üç gruba ayrılmış görünüyordu. Dördüncü bir grup ise etliye sütlüye karışmayarak her şeye uyanlardan mürekkepti. Birinci grup Enver Paşa ile Talat ve Halil Beyler gibi Enver Paşa'nın fikrine ve görüşüne inanarak ve iman ederek hareket edenlerden mürekkepti. Enver Paşa harbin Almanlar tarafından kazanılacağını şüphesiz addediyordu. İkinci grup Cavit Bey başta olmak üzere harbin alacağı şekil iyice belli olmadan harbe girmekten çekinilmesini ve mali durumun temin olunmasını istiyordu. Cemal Paşa ilk önce her iki grup ile temastaydı. Başbakan Said Halim Paşa da bu iki grup arasında müteredditti. Üçüncü grup bir taraflığı muhafaza etmek ve hiçbir veçhile bu harbe girmemek fikrini iltizam edenlerden mürekkepti. Kurmay Yarbay Mustafa Kemal Atatürk. Umumi harbe iştirak etmemek elbette arzu edilen şeydi. Fakat madden buna imkan yoktu. Çünkü harbe iştirak etmemek silahlı bir tarafsızlığı yani boğazların kapatılmasını gerektiriyordu. Halbuki vatanımızın coğrafi konumu, İstanbul'un stratejik durumu, Rusların itilaf hükümetlerinin yanında yer almış olması bizim seyirci kalmamıza asla müsait değildi. Bundan başka silahlı bir tarafsızlığın sürdürülebilmesi için paramız, silahımız, sanayimiz, hülasa lazım olan vesayetimiz mevcut değildi. İtilaf devletlerinin bilhassa İngilizlerin gemilerimizi zapt ve milletin dişinden tırnağından arttırarak biriktirdiği inşaat-ı bahriyeye ait 7 milyon liramızı da gasp etmeleri ve Düveli İtilafiye'nin harp ilan etmesiyle beraber bizim de harbe katılışımızdan daha 4 ay evvel tamamen Osmanlı hükümeti zararına bir Ermenistan Cumhuriyeti teşkiline karar verdiklerini ilan etmiş olmaları ve hatta Bolşeviklerin yayınladığı gizli anlaşmalardan anlaşıldığına göre İstanbul'un Çarlık Rusyası'na vaat edilmiş olması itilaf devletlerinin aleyhine harbe girmenin kaçınılamaz olduğunu gösterir açık delillerdir. Bir de İngiltere ve Fransa'nın kendisine İstanbul'u vaat eyledikleri Rusya dururken, uğursuz Balkan Harbi'nden sonra hiçbir askeri kıymet ve milli varlık olarak görmedikleri milletimizi kendilerine iltihak eylemeyi arz etsek bile tercih edileceğini tasavvur eylemek elbette doğru olmaz. Harbe girmemizi bir cinayet telakki etmek ve koca bir milleti 4-5 kişinin oyuncağı gibi görmek, fikrimizce faydalı bir gerekçe olmak şöyle dursun, Avrupa'dan merhamet dilenmek, hakaret gibi cevabın maazallah bir kere daha işitilmesine sebep olabilir. Cemal Paşa, Bahriye Bakanı. Bir gün Sir Louis Malle, İngiliz Büyükelçisiyle konuşurken, Enver Paşa'nın Almanlar tarafından tamamen kazanılmış olduğuna emin olduğunu ve çok yakın bir zamanda Alman subayları ve bilhassa Yavuz ve Midilli vasıtasıyla Türkiye'nin harbe girmesine sebep olacak bir olay çıkaracaklarını söylemişti. Ben hükümetimizdeki bakanların çoğu harbe girmemek fikrindeler. O yüzden böyle bir tehlike mevcut değil tarzına cevap verirken dedi ki, hayır Cemal Paşa aldanıyorsunuz. Ben eminim ki bu Almanlar maksatlarına ulaşmak için Türkiye'de hükümeti darbe ile düşürmekten bile çekinmezler. Mesela sizi hapsederler ve daha kim bilir neler yaparlar. Hasan Amca, dönemin yazarlarından. Gerçi Büyükelçinin ihtimal olarak gördüğü hükümet darbesine gerek kalmadı. Ama isteselerdi hiçbir engel yoktu. İhtiyaçları olan tek şey böyle bir hareketi mahalliyleştirmek, sanki Türkler yapmış gibi maskelemekti. Bayrak olarak kullanacakları Türkler çoktan hazırdı. Enver ve taraftarları bu iş için biçilmiş kaftandı. İddiaçılar daha birkaç ay evvel Cemal Paşa da işlerinde olduğu halde 40-50 baldırı çıplakla hükümet darbesi yapıp kendileri iktidara geçmemiş miydi? Yahya Kemal, dönemin şairlerinden. 1914 yazını ve sonbaharını Yakup Kadri ile Büyükada'da Azaryan yokuşunda küçücük bir evde geçirmeye karar vermiştik. O sıralar Avrupa karşıtı Cihan Harbi'nde bizim Almanya tarafında olduğumuz iyiden iyiye hissolunuyordu. Harbe gireceğimiz de o kadar. Buhran günden güne artıyordu ve kendini Büyükada'da iyice gösteriyordu. Bazı ecnebiler ve yerli Hristiyanlar bu sene sayfiyeye gelmemişlerdi. Gelmiş olanlar ise yavaş yavaş şehre dönüyorlardı. Adada köşk fiyatları birdenbire düşmüştü. Bir gün Celal Sahir'le eski karısı Halet Hanım bana geldiler. Yemekten sonra araba ile tura çıktık. Tur esnasında o sıralarda çıkan şarkılarımın nakaratına uygun bir mısrayı biraz mukadderana bir irticalen söyledim. Bir saltanatın belki de son günleridir bu. Celal Sahir, güzel lakin ne kadar meşhum bir mısra. Aman unutalım ve bir daha tekrar etmeyelim dedi ve bana bu kadar bedbince düşündüğümden de serzenişkâr oldu. O gün Celal Sahir'le harbe iştirakimiz işini saatlerce konuştuk. Yıllardır aşırı muhalif iken birdenbire İttihat ve Terakki'ye giren ve girdiğinden beri de genel merkez havasıyla konuşan bu arkadaş diyordu ki, ''Biz Mısır'ı ve Kafkasya'yı almaksızın payidar olamayız, parçalanırız. Mısır'ı almakla İslam alemine, Kafkasya'yı almakla Türklük alemine dayanmaya %100 mecburuz. Mısır'ın pamuğunu ve Bakü'nün petrol kuyularını almaksızın bütçemizi düzeltmek imkanı yoktur. Artık istikraz da mümkün değil. Eh o zaman bu memleketi nasıl imar edeceğiz? Bize mutlaka Kafkasya ve petrol, Mısır ve pamuk lazımdır. Bütçe doğrultmanın çok zor olduğu yıllardır. Maaşlar ödenememektedir. Ne bir fabrika veya tesis ne de tam anlamıyla yapılan bir tarım vardır. Ülke gaz yağından iğnesine, silahından mermisine her şey için dışa bağımlıdır. Sıkıntıların artarak sürdüğü bu dönemde Almanlar Türklerin Karadeniz'de Ruslara saldırmasını, Doğu Anadolu'da harp çıkarılmasını, böylelikle de Rusların Avrupa'da kendi karşılarında bulunan kuvvetlerinin bir kısmını Türk cephesine kaydırmasını beklemekte, bu iyiliğin karşılığında da Türkiye'ye Batı Trakya ve Ege adalarını geri kazandırmak başta olmak üzere cephane, para, her tür destek vaat etmektedirler. Stefanos Yerasimos, günümüz yazarlarından. Amiral Suşon'u donanmanın başına geçiren Almanlar sırf havayı gergin tutabilmek için mesela Göben yani Yavuz zırhlısını Rusya'nın İstanbul Büyükelçisi Giyers'in İstanbul Boğazı'nda ikamet ettiği yalısını pencereleri önünden geçirerek gemideki bandoya Deutschland, Über alles, Almanya sen her şeyin üzerindesin marşını çaldırmak gibi gülünç kışkırtmacalarla uğraşırlar. İtilaf devletlerine gelince işleri savsaklayıp vakit geçirmek için Osmanlı hükümetiyle bir dizi görüşmeler yapmaya giderler. Kurmay Binbaşı Ali İhsan Sabis, Genelkurmay Harekat Şube Müdür Yardımcısı. 16 Ağustos 1914 Pazar günü Alman sefiri von Fangenheim, süvari tüm generali, Müşir Otto Liman von Sanders Paşa, Karargahı Umumi Erkan Harp Reisi Bronzart Paşa, Donanma Kumandanı Amiral Suşon Paşa, Albay von Kress, Alman Ateşe Militeri ve Ateşe Navali Karargahı Umumi de Enver Paşa'nın nezdinde toplanıyorlar. Bizden yalnız Kurmay Yarbay Hafız Hakkı Bey'in Allah rızası için hazır bulunmasına müsaade olunmuş idi. O zaman von Kress Harekat Şubemizin Alman şefiydi. Almanların acele harbe girmeli mütalaları üzerine Enver Paşa Türklerin nasıl hareket etmesi icap edeceğini soruyor. Hafız Hakkı Bey'in bizzat tertip ve takdim ettiği planın mühim noktaları öteden beri aramızda münakaşa edilerek kararlaştırılan esaslar şunlardan ibaret idi. 1. Her ne olursa olsun 1915 ilkbaharından evvel harbe girmemek. 2. Rus filosu tahrip edilmedikçe Karadeniz'den hiçbir suretle asker nakline ve asker ihracına teşebbüs etmemek. 3. Kafkas hududunda 3 veya 4 tümenden fazla kuvveti devamlı bir suretle beslemeye, yollarımızın ve nakil vasıtalarımızın müsaade etmediğini daima göz önünde tutmak. 1914 senesi Eylül ayında bizim için ilk dikkate alınacak düşman Rusya'ydı. Rus demir yolları Batum, Kars ve Sarıkamış'a kadar uzatılmıştı. Kafkasya'dan, Türkistan'dan hatta Sibirya'dan gönderilecek Rus kuvvetlerinin şark hudutlarımıza tecavüzleri pek kolaydı. Rusya'dan başka İngilizlerin Çanakkale Boğazı'na taarruzları muhtemeldi. Rusya'ya en kısa yoldan yardım maksadıyla bu teşebbüsler imkansız sayılmazdı. Şark vilayetlerinde Rusların Kürtleri ve Ermenileri tahrik ederek isyan ettirmek istedikleri muhakkak olduğundan bunlara karşı ihtiyatlı bulunmak icap ediyordu. Hafız Hakkı'nın yazıp başkumandanlığa takdim ettiği raporda ileri sürülen en mühim teklifler şu suretle hülasa olunabilir. Bir ay sonra Sarıkamış Soğanlı dağlarına kar düşeceğinden bulunduğumuz vaziyette harbe karar vermekte Türkiye hiçbir fayda kazanamayacaktır. Hiç olmazsa ilkbahara kadar harpsiz geçirmeliyiz. Ordumuzun henüz bir felaketten kurtulduğunu düşünürsek bu nokta çok mühimdir. Böylelikle de ordu ve millet ezilmez. Rusların Kafkasya'da bize karşı toplamakta oldukları kuvvetlerin artması hasebiyle artık Şark'taki 3. ordumuzu takviye ederek Kafkas cephemizi kuvvetlendirmek lüzumu kabul olundu. Harbe girdiğimiz zaman bizimle çarpışacak ilk düşman kuvvetleri şüphe yok ki Kafkas hududumuza yığılmış olan Rus kuvvetleriydi. Rusların bir taarruz veya müdafaa harbi yapmak bakımından durumları bize nazaran çok mükemmeldi. Karadeniz'de nakliye işleri bizimkilerden daha emniyetliydi. Sarıkamış'a kadar yapılmış olan Rus demiryolu şebekesi, Kafkasya'daki Rus ordusunu gerek Avrupa ve gerek Asya'daki Rus vilayetlerine bağlıyordu. Ruslar her zaman Kafkasya'daki muharebe kuvvetlerini takviye edebilecek durumdaydılar. Biz ise İAŞ ve menzil hizmetleri zorluklarından dolayı Erzurum taraflarına büyük kuvvetler sevk edemezdik. Edersek muntazam bir besleme imkanı bulunamazdı. İnsan, hayvan, silah, cephane ve malzeme kayıplarını ikmal etmek çok zordu. Bu esnada Erzurum'da bulunan 3. Ordu Kumandanı Hasan İzzet Paşa'dan da karargah-ı umumiye'ye ilk alarm haberleri geldi. Eylül'ün 21 ve 22. günlerinde Kafkas hudutlarımızda Eleşkir taraflarında Rus keşif kolları hudut hatlarını geçtiklerinden iki taraf arasında ilk atışlar yapılmış ve bu suretle gayri resmi harp hudut boylarında tecrübe neviinden başlamıştı. 27 Eylül'de yine Eleşkirt cihetinde iki Kazak süvari bölüğü muharebeye girişmiş ve hudut karakollarımıza birkaç şehit ve yaralı kurban verdirmiştir. Ruslar da 8 maktul bırakarak akşam karanlığında geri çekilmişlerdi. Bugünlerde Kafkas hududuna yakın kıtalarımızda bulunan Ermeni erlerin firar ederek Ruslara iltica etmekte olmaları artık göze çarpacak dereceyi bulmuştu. Rusya ile harp çıkarsa Rusların Ermeni isyanını körükleyecekleri şimdi kati olarak anlaşılıyordu. O zaman idare etmekte olduğum Karargah-ı Umumi Harekat Şubesi'ne tam bir harp faaliyetine başlamıştık. 1914 Eylül'ü sonunda Rusya ile İngiltere'nin ve bunlara ayak uyduran Fransa'nın bize karşı harbe girecekleri ve yalnız zamanını kendi istedikleri vakte göre tayin etmek istedikleri tahakkuk etmişti. Yavuz Özdemir günümüz yazarlarından. Alman baskılarına karşı direnen Osmanlı hükümeti harp ve Almanya konusunda Paris sefiri Rıfat Paşa tarafından uyarılmıştır. Uyarı mahiyeti taşıyan ve başlayan harpte tarafsız kalınması isteğiyle 4 Eylül 1914 tarihinde İstanbul'a gönderilen telgraf, Ruslar Lemberg'i aldılar, Viyana yoluna hakimdirler. Almanya her taraftan çevrilmeye ve bozguna uğratılmaya mahkumdur. Türkiye için en akıllıca siyaset sıkı ve samimi surette tarafsız kalmaktır. Rıfat Paşa aynı konuda gönderdiği diğer telgrafında da Almanların iç işlerimize müdahalesine derhal son verilmelidir. Almanların tarafını tutmak bizim için ölümdür. Eski dostu ve müttefiki İtalya onu terk ederken Almanların peşine takılmak çılgınlık olur. Şevket Süreyya Aydemir dönemin öğrencilerinden. Almanya'nın Türkiye'yi harbe sokma isteğinin nasıl gerçekleştirilebileceği hakkında 16 Eylül'de İstanbul'daki Alman askeri ateşisine gönderilen şu telgraf çok dikkat çekicidir. Rusya ile bir anlaşmazlık çıkmasını sağlamak için Türkiye'yi bu işe zorlamak gerekiyorsa donanmanın bir gösteri gezisinden yararlanılması gereklidir. Çanakkale Boğazı önüne 27 Eylül günü mayın dökülmesi ve sonrasında da boğazların kapandığının duyurulması başlayan büyük harpte Türkiye'nin de sessiz kalamayacağının ilk işaretleridir. Çünkü İngiliz ve Fransız gemilerinden kurulu kuvvetli bir filo Çanakkale Boğazı önüne gelmiş, İngiliz amirali 14 Ekim'de boğazdan çıkmak isteyen bir Türk torpidosuna boğazdan çıkacak harp gemilerini topa tutmak emri aldığını bildirmiştir. Tasvir-i Efkar'ın başmakalesi 20 Ekim 1914. Sultan Selim hep toplum ve birlik için çalışmıştır. Denilebilir ki İttihat Terakki'nin kurucusu halk telimiyle piri ve üstadı odur. İstilacı ve çiyangir duyguların Sultan Selim'inkiler tarzında meşru ve hakimane esaslara dayananları değil, fakat Napolyon'unkiler gibi hükümetler yıkıp hükümetler kuranları, zamanın çok güzel bir tecellisi olarak nihayet sahipleri için felaket ve tarihten silinmelerini getiriyor. Şimdi bu vadide o zaruri akıbetin şamarını yeme nöbeti Rusya ile İngiltere'ye gelmiştir. Milletleri boğmak adeta yokmuş gibi yaşatma hırsıyla dünyanın başına bela kesilmiş olan bu devletler, şu büyük mücadele sonunda kendi sınırları içine çekilmek zorunda kalacaklardır. Böylelikle adalet yerini bulacaktır. Çünkü dünya şu veya bu devletten ibaret sınırlı bir iki zümrenin tekeli altında kalamaz. Artık herkese yeterli olan dünyada her millet hakkına sahip olarak yaşayacaktır. Bu arada tabii İslam alemi de. Kurmay Binbaşı Kazım Karabekir Genelkurmay İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı. Diyebilirim ki bizim Cihan Harbi edebiyatımız bazı eski Osmanlı padişahlarının harekete geçmeden önce yaptıkları kaba ve düşüncesiz palavracılıklarına benzedi. Kahpe Moskov, kahpe İngiliz, sizi şöyle yapacağız, böyle yapacağız, Mısır'ı alacağız, Turan'ı alacağız. Türkiye'de Almanların da desteğiyle Mısır'ın Kafkasya'nın fethi hayalleri görülürken büyük bir ekonomik bunalım da yaşanmaktadır. Ekonomik özellikleri itibarıyla yarı sömürgeleşmiş bir toplum yapısı niteliğindeki ülke yönetimi, önce iktisadi sonra büyük ölçüde askeri ve siyasi alanlarda emperyalizmin denetiminde çırpınmaktadır. E.G. Marsh, günümüz yazarlarından. Yabancı sermayenin etki alanının Osmanlı İmparatorluğu'ndan daha geniş olduğu bağımsız bir devlet herhalde yoktur. Siyasi denetim sağlamanın en güvenceli ve en basit yöntemlerinden biri sermaye kaynakları üzerinde egemenlik sağlamaktır. Osmanlı İmparatorluğu şaşılacak derecede dış mali çıkarlara ipotek edilmiş durumdaydı. Falih Rıfkı Atay, dönemin gazetecilerinden. Osmanlı İmparatorluğu Trakya'dan Erzurum'a doğru koca gevdesini yan yatırmış, memelerini sömürge ve milliyetlerin ağzına teslim etmiş, artık sütü kanı ile karışık emilen bir sağmal idi. Türk ordularının durumu ise zaten gözler önündedir. Bütün Doğu Anadolu'yu korumakta olan ve yakında da Sarıkamış'ı, Bakü'yü ve Kafkasya'yı alması planlanan 3. ordudan yardım feryatları yükselmeye başlamıştır bile. Örneğin 3. ordunun durumu ikmal sorumlularınca 26 Ekim 1914'te şu şekilde değerlendirilmektedir. 3. ordunun bulunduğu yerde bile iaşesi için mevcut menzil kolları yetersizdir. Hareket halinde açlık muhakkaktır. Doğuda demir yolları olmadığından menzil kolları ne kadar arttırılsa yine kafi gelmez. 10 günlük erzakı taşıyan menzil kolları olsa dahi 11. günü yine açlık baş gösterir. 3. Ordu Komutanı Hasan İzzet Paşa da birkaç gün önce başkomutanlığa gönderdiği bir yazıda aynı sıkıntılardan bahsetmekte, orduyu bu şekilde 3 aydan fazla beslemenin imkansız olduğunu bildirirken, ordunun tamamen aç kalmasına engel olmak için de birliklerine 2 günde bir yarı istihkak verilerek, böylece mevcut erzakla hiç olmazsa ilkbahara kadar idare edilmesini emretmektedir. Ancak mevcut şartlarda askere çoğu zaman yarı istihkak bile verilemediğinden özellikle ilerideki askerler 24 saat ve hatta bazen 48 saat aç kalmaktadır. Bunlara verilebilen yiyecek maddeleri ise hemen hemen peksimetle zeytinden ibarettir zaten. Askerler neredeyse hiç sıcak yemek yiyememektedirler. Özetle 3. Ordu genel görünüşüyle harbe hazır değildir. Her türlü noksanını tamamlamak için zamana ve ihtiyacının giderilmesine ihtiyacı vardır.